Ayrım 38.
Stok coşkuyla konuşuyor, tiyatro kulübü dolduran halkı gittikçe daha çok etkiliyordu. 23 Nisan'da kurucu meclis seçimleri yapılacaktı. Sokak savaşlarında yenilgiye uğrayan gericilik, parlamentoda çoğunluğu sağlayabilmek amacıyla her yönteme başvurmaktaydı. Köylerde kilisenin desteğine güveniyor ve zenginlerin hala saygı gördüğü küçük kasabalarda yoksul halkı kazanmaya çalışıyordu. Kurnaz düşmanları cumhuriyeti dört bir yandan kuşatmıştı. Bonapartistler, lejitimistler ve Orleancılar tahta kendi adamlarını çıkarmayı hayal ediyor, bunun için oluk oluk para döküyorlardı. Blanqui'ye olan güveni sarsarak etkisizleştirme çabası da seçim öncesi günlerde uyguladıkları yöntemlerden biriydi. Toplantı bitiyordu. Marş ve Kabiye'nin önerisi üzerine ulusal muhafızların karargahına 14 subay seçmek amacıyla işçi örgütlerinin 16 Nisan'da Mars Meydanı'nda toplanmasına karar verildi. Daha sonra belediye sarayına yürünerek geçici hükümete toplu dilekçe verilecekti. Toplu dilekçenin içeriği şöyle olacaktı. Yurttaşlar, gericilik başkaldırıyor. İftira silahını kullanan onursuz ve ilkesiz adamlar, halkın gerçek dostlarının üstüne zehir saçarak zarar veriyor. Biz devrimin etkin ve sadık temsilcileri, geçici hükümete bildirmek zorundayız ki, halk demokratik bir cumhuriyetin kurulmasını, emeğin örgütlenmesini, insanın insan tarafından sömürülmesinin ortadan kaldırılmasını talep etmektedir. Yaşasın Cumhuriyet! Auguste Blanqui herkese sakin ve kararlı olmaya çağırarak birliğin toplantısını kapattı. Johann Stock eski tiyatronun çıkışında Blanqui'yi bekledi, birlikte çıktılar. Yıldızlı, serin bir geceydi. Usul usul konuşarak Blanqui'nin küçük bir meyhanenin bulunduğu sokağındaki evine geldiler. Salondaki meşeden yapılmış bir masaya oturarak çok gerilerde kalan anılarına daldılar. Blanqui kendini ailesinin hatıralarına kaptırmıştı. İnsan dünyaya bir kere gelir ve ancak bir kez sevebilir dedi, karamsardı. Hiç kimse kaderin bize bahşettiği o biricik kadının ve annemizin yerini tutamaz. Yaşasa da yaşamasa da ona ihanet etmek benim için sonsuza dek sadık kalacağım ideale ihanet etmekle aynı anlama geliyor. Siz taş gibisiniz Auguste Blanqui dedi Stock ve bu adama karşı derin bir acıma hissetti. Daha 45'ine bile gelmemişti. Bitkin, hasta bir vücutta bir kahraman ruhu. Blanqui adeta yüreğinin derinliklerine kadar işleyen dikkatli gözleriyle Stock'un yüzünde bir şeyler arıyordu. Geçtiği badirelerden ne kadar yorulduğunu gizlemeden sakin sakin konuştu. Korkak gericiler beni en değerli şeylerini kaybetmiş, yıpranmış bir vücudu sürükleyen, elbiseleri lime lime olmuş bitkin yıkıntıyı lekelemeye, satılmış demeye cüret ediyorlar. Stock, Blanqui'nin kuru, sert, küçük elini ellerinin arasına alarak kuvvetle sıktı. Siz iftiracıları itham ederek doğrusunu yaptınız. Gösterdiği zayıflıktan utanmış gibiydi Blanqui. Düz beyaz saçlarını silkeledi ve gülümsedi. Ama gözlerinden gerilim ve hüzün okunuyordu hala. Son nefesimize kadar dövüşeceğiz. Sonuçta zafer haklı olanlarındır. Emma Herveg, Herveg'in önderliğini yaptığı lejyonun yola çıkmasını sabırsızlıkla bekliyordu. Kalbinin derinliklerinde sadece bir şairin değil, aynı zamanda Alman Cumhuriyeti'nin bir bakanının karısı olma isteği yatıyordu. Şair Lamartine'i kıskanıyordu. Emma'ya göre Herveg bir devlet yöneticisi olmaya daha çok layıktı. Georg uzun süre sürgünde yaşamış ve devrimci şiirler yazmıştı. Oysa Lamartine devrimden önce monarşistti. Krallığı, Katolikliği yüceltiyordu. Emma'nın Berlin'de açmayı düşündüğü salon hiç şüphesiz Madame Lamartine'inkinden daha üstün olmalıydı. Fransa Dışişleri Bakanı'nın karısı, kocasının aniden açıkladığı cumhuriyetçi görüşlerine rağmen her yerde kralın gayri resmi kızı olmakla hava atıyordu. Emma Herveg bu konuda da avantajlıydı. O burjuvazinin etinden et, kanından kandı, zengin bir bankerin kızıydı. Modern ihtiyaçlara daha iyi cevap veriyordu. Zaten Lamartine de kim oluyordu Herweg'in yanında? Bunu çok yakında Alman şair, büyük devrimci bir önder olarak üne kavuştuğunda herkes anlayacaktı. Boş umutlara kapılan Emma Herweg, seferin kesinlikle başarı kazanacağına inanmıştı. Geleceğe dair hayaller kurarken geri dönen sığınmacılardan oluşturulacak bir lejyonla Almanya'da cumhuriyet kurulması fikrine karşı çıkan Marx'ın da nasıl utandırılacağını gözünün önüne getiriyor ve seviniyordu Emma. Berlin'de iktidara geldiğimizde diye düşünüyordu, ben yine de zavallı Jenny'ye yardım edeceğim. Ne de olsa o doğuştan bir barones ama boşu boşuna bir toplumsal tortuyla uğraşıyor. Nisan ayıydı. Emma bayramı kutlamak için orkestranın çaldığı ritmik parçaların eşliğinde evinin karşısındaki kilisenin önüne toplanan halkı seyrediyordu. Özgürlük ağacını artık yeşil tomurcuklar açmış bir kavak ağacı getirmişlerdi. Kanter içinde kalmış geniş önlüklü iki işçi sevinçle gülümseyerek sokak taşlarını manivelalarla söküyor, çevreyi temizliyor ve kuru toprağı kazıyordu. Coşkuyla bağıran kalabalık boru sesleri eşliğinde sonunda ağacı dikti. Bu seremoniye katılmış olmaktan gurur duyan bayramlık elbiseleri içindeki kadınlar toprağı cömertçe sulamaya başladılar. Kiliseden törensel bir hava içinde çıkan papaz da kalabalığı takdis etmeye gelmişti. Ardında saygıyla yürüyen iki çocuk vardı. Altın işlemeli beyaz elbiseler giymiş hizmetçilerdi bunlar. Latince dualar okuyan papaz gövdesine su serptiği ağacı takdis etti. Heyecanlı kalabalık hareketlendi, kavak ağacını bayraklar, çelenkler ve şeritlerle süsledi. Orkestra Marseillaise'i çalmaya başladı. Tören bitmişti. Emma divana oturdu ve Berlin'de kocasını bekleyen şan ve şöhreti düşlemeye başladı. Sonra yine kızgınlıkla, hatta nefretle Marx ve Engels'i hatırladı. Ne Herweg'in devrimci dehasının ne de Emma'nın iyi yürekliliğinin kıymetini bilen bu nankör adamların şaşkınlığını görmek doğrusu çok güzel olacaktı. Jenny Marx Brüksel'e gitmeden önce bizde kaldı diye düşünüyordu Herweg'in karısı. Ve söylemek gerekirse hizmetçisi Lenche'nin iştahı çok iyiydi. Jenny çok hesaplı olmaya çalıştıysa da çocukla birlikte kalması bize oldukça pahalıya patladı. Ama ben daima öyle iyi niyetli davrandım ki bu konuda ağzımı açmadım. Emma aklından Jenny'nin kendisine her şeyi ödeyip ödemediğini hesaplamaya başladı ve tutunacak bir şey olmadığını saptayınca hayal kırıklığına uğradı. Parlak Nisan günlerinde Georg ve Bornstedt Alman lejyonunun toplantılarına son verdiler. Bir sabah erken saatlerde lejyonerler omuzlarında tüfeklerle dizildiler ve Paris'in tozlu sokaklarından gara doğru yürümeye koyuldular. Tabur az sayıda kişiden oluşuyordu. Yüzlerce Alman devrimci bu maceracı saçmalıktan vazgeçerek Marx ve Belçika'dan dönen Engels'le birlikte kalmışlardı. Bunlar bir süre sonra sınırı tek tek geçmeyi düşünüyorlardı. Herweg'in karısı lejyonun önderi olarak seçilen kocasına eşlik ediyordu. Sefer için kendisine üç ulusal renkten oluşan siyah, kırmızı, altın sarısı askeri bir kıyafet diktirmişti ve erkeksi kafasının üzerine aynı renklerden geniş kokartlı askeri bir şapka kondurmuştu. Eskiden kocasının kaderi için onca endişelenen sanki o değildi. Bütün kaygıları silinip gitmişti. ''Ben senin silahşörün, emir erin olacağım diye fısıldıyordu kocasına ve karın olarak senin başarını paylaşacağım.'' Ama kendisi ve ordusu için başarı kehanetinde bulunan Herweg'le şöhret ve büyük bir macera arayan birkaç genç adam dışında bütün lejyonerlerin morali bozuktu. Kaygı hepsinin içini kemiriyordu. Birçoğu Marx ve Engels'in mantıklı sözlerini benimseyerek planı eleştirdi. Taburda birlik sağlanamamıştı ve bu yüzden şöhret düşkünü Herweg ve Bornstedt'in aklına esenlere kananların kaşları çatık, omuzları düşüktü. Bir avuç silahlı adam ulusal ve kızıl bayraklarla marşlar söyleyerek Fransa başkentinin sokaklarında yürürken, kısa bir süre önce Polonyalıları, İtalyanları ve Belçikalıları ülkelerine uğurlayan, her cesur girişime hayranlık besleyen Parisli işçiler onları coşkuyla kutluyor ve zafer diliyorlardı. Kadınlar savaşçılara bahar çiçekleri atarken Almanlar onlara kuş tüyleriyle süslü yumuşak şapkalarını sallayarak veya tüfekleriyle selamlayarak karşılık veriyorlardı. Herweg özellikle heyecanlı davranıyordu. Geçenlere selam veriyor, şiirler okuyordu. Nis'ten getirilmiş kırmızı gül buketini vedalaşırken kendisine verilmişti. Göğsüne bastırarak Almanca ve Fransızca sloganlar atıyordu. İyice zayıflayan, bir akbabanınki gibi ince burunlu Adalbert von Bornstedt oldukça havalıydı. Sağa sola bakınıyor, yüzlerinde kaygı okuduğu askerlere dikkatli ve kin dolu bakışlar fırlatıyordu. Bornstedt, bu yürekli adamların kararsızlığının nedenlerini çok iyi biliyordu. Ama Herweg'den inanılmaz derecede tiksiniyordu. Bencillik saçmalığın kızıdır diyordu Bornstedt dişlerinin arasından daha hızlı yürümeye çalışırken. Fransızların ve özellikle de kadınların hayranlığını kazanan Georg'u dinlemeye çabalıyordu. Tabur en sonunda gara ulaştı, Fransa hükümetinin ayarladığı vagonlara yerleşti ve sınıra doğru hareket etti. Aynı günlerde 3 silahlı Polonyalı tabur da Paris'i terk etti ve daha sonra Wisla kıyılarına inmek için Strasbourg yolundan Rennes'e doğru harekete geçti. General Ribinski ve General Dvernitski 30'lu yılların başında Rusya'daki mutlakiyete ve direnen Varşova'ya yönelik saldırılara karşı korkusuzca mücadele eden iki savaşçı, Polonyalı isyancılardan oluşan yeni lejyonlar hazırlamak amacıyla Fransa'nın başkentinde kaldılar. Prens Czartoryski, Almanya'da Polonyalılar için silah ve yardım topluyordu. Orada bazen politik çelişkiler üzerine yapılan hesaplardan dolayı ona seve seve yardım ediyorlardı. Bu arada Karl Marx ve Friedrich Engels de ülkelerine dönmeye hazırlanıyorlardı. Jenny çocuklarla birlikte Trier'e annesinin yanına gitmişti. Brüksel'de olduğu halde Komünistler Birliği'nin Merkez Komitesi'ne seçilen Engels, Brüksel'den döndükten sonra Marx gibi kendisini tamamen Merkez Komitesi'ndeki işlerine vermişti. İki dost ülkelerine döner dönmez hemen günlük devrimci bir gazete kurmak için hazırlıklara başlamaya karar vermişlerdi. Dönüşlerinden önceki bir hafta süresince de Alman devriminde Komünistler Birliği'nin politik platformunu yazarak bildiri şeklinde yayınladılar. Almanya'ya giden tüm devrimcilere Komünist Manifesto ile birlikte onu da teslim ettiler. Platformun adı Almanya'da Komünist Parti'nin talepleriydi ve manifestonun son sözleriyle başlıyordu. Bütün ülkelerin proleterleri birleşin. Bildiri şöyle devam ediyordu. 1. Bütün Almanya tek ve bölünmez bir cumhuriyet olmalıdır. 2. 21 yaşını doldurmuş her Alman kesinleşmiş bir cezaya çarptırılmamış olmak şartıyla seçme ve seçilme hakkına sahiptir. 3. Alman parlamentosuna işçilerin de girebilmesi için halk temsilcilerine maaş verilmelidir. 4. Halkın genel silahlandırılması. Gelecekte ordular aynı zamanda işçi orduları olacaktır. Öyle ki askeri güç geçmişte olduğu gibi sadece tüketmeyecek, kendisi için fiilen gerekli olandan fazlasını üretecektir. Bu aynı zamanda emeğin örgütlenmesine de yardımcı olacaktır. 5. Adaleti güçlendirmek zorunludur. 6. Şimdiye dek köylü halka yüklenen bütün feodal yükümlülükler, angaryalar, vergiler, aşar vesaire hiçbir tazminat ödenmeden kaldırılmalıdır. 7. Kraliyet malikaneleri ve öteki feodal malikaneler, bütün madenler, ocaklar vesaire devlet mülkü haline gelmelidir ve bu topraklar bütün toplumun yararına büyük ölçekte ve en modern bilimsel araçlarla işlenmelidir. 8. Köylü toprakları üzerindeki ipotekler devlet mülkü ilan edilecek. Bu ipoteklerin faizleri köylüler tarafından devlete ödenmelidir. 9. Toprakta kiracılık sisteminin yürürlükte olduğu bölgelerde toprak kirası veya kaparo devlete vergi olarak ödenecektir. 6, 7, 8 ve 9. maddelerde işaret edilen bütün önlemler devlet harcamalarını karşılayacak olanakları azaltmadan ve bizzat üretimi de tehlikeye sokmadan bugüne kadar köylülerin ve küçük kiracıların omuzlarına yıkılmış toplumsal ve diğer yükleri azaltmak amacıyla alınmıştır. Köylü ya da kiracı olmayan toprak sahibinin üretime hiçbir katkısı yoktur. Dolayısıyla bu kişinin tüketimi doğrudan bir yolsuzluktur. 10. Bütün özel bankalar yerine yasal kuru belirleyen ve değerli kağıt çıkaran bir devlet bankası kurulmalıdır. Bu yöntemle kredi halkın çıkarlarına göre düzenlenebilecek ve böylelikle büyük para babalarının egemenliği yok edilecektir. Ayrıca altın ve gümüş sikkelerin yerine giderek kağıt parayı koyarak değişim araçları, burjuva uğraşın ve ticaretin vazgeçilmez aracı, ortak değişim aracı, ucuzlatılmış olacak ve altınla gümüş dış ticarette kullanılmak üzere serbest bırakılacaktır. Son olarak bu önlem tutucu burjuvazinin çıkarlarının devrim davasına bağlanması için de gereklidir. 11. Devlet bütün ulaşım araçlarını, demir yollarını, kanalları, buharlı gemileri, yolları, postayı vesaire devralacaktır. Bunlar devlet mülkü haline getirilecek ve karşılıksız olarak mülk sahibi olmayan sınıfın emrine verilecektir. 12. Bakmakla yükümlü oldukları bir ailesi olan ve bu nedenle daha çok maaş almaları gerekenler dışında bütün kamu hizmetlilerinin maaşları eşit olmalıdır. 13. Kilise ile devletin tamamıyla ayrılması. Her mezhebin din adamlarına yalnızca kendi cemaatlerinin gönüllü bağışlarıyla ödeme yapılması. 14. Miras haklarının sınırlandırılması. 15. Hızla yükselen artan oranlı vergilerin uygulanması ve tüketim malları üzerindeki vergilerin kaldırılması. 16. Ulusal atölyelerin kurulması. Devlet bütün işçilere iş güvencesi sağlamalı ve çalışamayacak durumda olanlara bakmayı üstlenmelidir. 17. Genel ve parasız halk eğitimi. Bu faaliyetleri mümkün bütün güçleriyle desteklemek, Alman proletaryasının, küçük burjuvazinin ve küçük köylülüğün çıkarınadır. Çünkü ancak bunların gerçekleşmesiyledir ki Almanya'da bugüne dek bir avuç insan tarafından sömürülmüş ve daha da boyunduruk altında tutulmaya çalışılacak olan milyonlar haklarını elde edecekler ve bütün zenginliklerin üreticileri olarak hak ettikleri güce kavuşacaklardır. Komite, Karl Marx, Karl Schäper, H. Bauer, F. Engels, J. Moll, W. Wolff. Johann Stock, Marx ve Engels'in Paris'i terk edip memleketlerine gitme kararını öğrenince yanlarına geldi. Auguste Blanqui ile geçirdiği bir önceki akşamı ayrıntılarıyla anlattı. Kulüpte söz almakla en doğrusunu yapmışsın. Blanqui gerçek bir proletarya önderi dedi Marx. Ancak alçak biri bu adam hakkında şüphe duyabilir. Ancak bir karşı devrimci bu iftiraya inanabilir. Daha sonra konuşma Ulusal Muhafız Ordusu subaylarının seçimine kaydı. İşçilerin katılımını önlemek için seçimler hafta içi bir güne alınmıştı. Burjuvazi gemi azıya almıştı ve bu kötüye işaretti. Stock, Blankistlerin subayları işçiler arasından seçmek amacıyla onları Mars Meydanı'nda toplamak istediklerini bildirdi. "Dinle Johann," dedi Marx. "Sen şimdilik Paris'te kalıyorsun. Almanya'da mutlaka yayınlayacağımız gazetenin buradaki temsilcisi olmanı öneriyoruz." Stock bu çekici teklife şaşırdı ve ne cevap vereceğini bilemedi. Kendisini yeterli bulmuyordu. Ama Marx ve Engels önerilerini reddetmemesi için onu ikna etmeye çalışıyorlardı. Yaşam hakkında bir şeyleri kitaplardan öğrenmiş birçok insanı bitirdiğin hayat okuluyla kıskandırabilirsin. Ki kitapların öğrettikleri her zaman doğru olmayabilir. Öyleyse deneyeceğim. Ben gerçekten de yaşamım süresince ve özellikle de Brüksel'de bir şeyler öğrenebildim, dedi Stok. İşte harika oldu. Nasıl düşünüyorsan öyle yaz. Stok gitmek için kalktığında Karl kendisine Almanya'da Komünist Parti'nin talepleri bildirisinden birkaç tane verdi. Terzi henüz içeriğini bilmediği bu belgeyi merak etti. Masaya, lambanın yakınına oturdu ve okumaya başladı. Bitirdiğinde yüzü alev alev yanıyordu. Eğer gerçekten de bir proletarya devrimi olursa bu istemler sadece Almanya için geçerli olmayacak, dedi Stok. Bu işçilerin yollarını daha yüzlerce yıl aydınlatabilecek bir deniz feneridir. Yeni bir devletin kurulması için gerekli olan her şey var burada. Size teşekkür ederim. Heyecanını gizleyemiyordu. Bir an suskunluk oldu. Marx pencereden Paris gecesine bakıyordu. Ama düşünceleri gerçekte çok uzaklarda geziniyordu. Stok onun dalgın bakışlarını dikkatle izliyordu. Bu adam bizimle böylesine doğal ve samimi ama yine de gizemli. Eski çağlarda olsaydı insanlar ona peygamber gibi taparlardı. Duygularını denetlemeyi genelde başarabilen Stok öylesine duygulandı ki vedalaşırken Marx'a sessizce yaklaşıp ona kuvvetle sarılarak sevgisini aktardı. Köln'de görüşmek üzere Johann. Hoşça kal Karl. Stok çıktı. Topallayarak inerken merdivene aniden bir ışık vurdu. Dönüp baktığında kapının önünde Marx'ın elinde bir lambayla durduğunu gördü. Kendine iyi bak Stok diye seslendi yukarıdan. Elveda diye cevap verdi terzi. Bu sefer Marx'tan ayrılmanın kendisine neden bu kadar zor geldiğini anlayamıyordu. Yoksa onu bir daha asla göremeyecek miyim diye geçirdi aklından. Zaman öyle bir zaman. Hapishane veya kurşun. Ağır ve yersiz kuruntulara kapıldığı için kendine kızdı. Hayır, ben sağlamım. Sadece iradem biraz zayıflamış. Kendini toparla Stok. Nisan'ın ilk günlerinde Karl Marx ve Friedrich Engels Almanya'ya doğru yola çıktılar. 9. Bölüm. İlk haberciler. Brüksel'de kendisini yalnız hisseden Bakunin sık sık Liza ile görüşmeye ihtiyacı duyuyordu. En derin düşüncelerini ve umutlarını paylaşabiliyordu onunla. Ama istemediği halde Liza'nın tamamen söndürdüğü eski duygularını alevlendirecek kadar etkili olmuştu üzerinde. Bu içine kapanık ciddi kızın yüreğinde Michel'e duyduğu aşk yeniden canlandı. Duygularını bastırmak için gösterdiği tüm çabalar boşunaydı. Liza, Bakunin'in kendisine değil, onda uyandırdığı duyguya önem verdiğini çok iyi biliyordu. Bakunin bu duygudan gururlanıyor, bir koleksiyoncu gibi Liza'nın aşkının işaretlerini biriktiriyor ama kendisi soğuk bir mantık çerçevesinde hareket ediyordu. Bir defasında Liza'yı yanına çekip kömür karası saçlarından öptü. O zaman genç kız hüzünle konuştu. Herkes de, hatta sizin gibi olağanüstü bir insanda bile gizli bir efendilik duygusu var. Siz gerçek bir özgürlük şövalyesisiniz. Ama sadık ve her şeye boyun eğen bir köleye ihtiyacınız var. Pekala, onu bende buldunuz işte.